Kitap adı Temel Bakım Hizmetleri Ünite 5 Psikososyal İletişim Terapisi. Yazar Profesör Doktor Emine Dündar, Editör Profesör Doktor B. Demet Özbabalık. Adı Pınar. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra toplum, birey ve iletişim kavramlarını yorumlayabilecek, sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutları arasındaki etkileşimi açıklayabilecek, sosyal hizmet ve psikososyal iletişim kavramlarını açıklayabilecek, çocuk ve gençler, madde bağımlısı kişiler, yaşlı ve demanslı kişiler, kanser hastaları ile sosyal hizmete muhtaç kişilerde psikososyal iletişim terapi yöntemlerini açıklayabilecek, psikososyal iletişim terapisinin önemini ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: birey, iletişim, toplum, fiziksel sağlık, sosyal sağlık, ruhsal sağlık, psikososyal iletişim terapisi içindekiler. Giriş: sosyal hizmet kavramı ve psikososyal iletişim. Çocuk ve gençlerde psikososyal iletişim terapisi, madde bağımlılarında psikososyal iletişim terapisi, yaşlılık ve demansta bunama psikososyal iletişim terapisi, kanserli hastalarda psikososyal iletişim terapisi, sosyal hizmete muhtaç hasta ve yaralılara psikososyal destek. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: birey, çeşitli ihtiyaçları olan ve bu ihtiyaçlarını karşılayabileceği maddi kaynakları sınırlı bir ortamda yaşayan sosyal ve medeni bir varlıktır. İnsan, bir toplumun içinde doğar, toplumda yaşar, o toplumun kültürünü alır, toplumsal kurallara uyar, yaşamın çeşitli dönemlerinde aldığı özelliklerle toplumsallaşır ve iletişimini sürdürür. Toplum, sınırları belli bir doğal çevrede ortak amaçlar için bir araya gelen, birbiriyle ilişki, işbirliği ve dayanışma içinde olan insanlardan oluşan kümelerdir. Yaşantımızın büyük bir bölümü toplumsal etkileşimlerden oluşmaktadır. İnsanlar toplumda herhangi bir sebepten dolayı etkileşimde bulunur. Ev, okul, iş yeri, arkadaşlık grupları gibi etkileşimler, bir grubun üyeleri arasında gelişen alma verme sürecidir. Kişiler, toplumsal etkileşim ile bir kimlik sahibi ve etkisi altında olduğu toplumun bir parçası olurlar. Sıra sizde bir birey ve toplum nedir? Sıra sizde bir yanıt: birey, çeşitli ihtiyaçları olan ve bu ihtiyaçlarını karşılayabileceği maddi kaynakları sınırlı bir ortamda yaşayan sosyal ve medeni bir varlıktır. Toplum, sınırları belli bir doğal çevrede ortak amaçlar için bir araya gelen, birbiriyle ilişki, İşbirliği ve dayanışma içinde olan insanlardan oluşan kümelerdir. İletişim, kişisel ve toplumsal yönleri olan, iki kişiyi ilişki içine sokan psikososyal bir süreçtir. Toplumsal yaşamda bir sorunu çözmek için insanların düşünce alışverişinde bulunmaları ve iletişim kurmaları gerekir. Karşılıklı konuşma ve tartışma becerisinin geliştirilmediği bir toplumda, bir sorunu çözmek amacıyla başlatılan iletişim, kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşür. Birey ilk sosyal deneyimlerini aile içinde yaşadığından aile içi iletişimin toplumsal açıdan önemi büyüktür. Etkili iletişim, sağlıklı bir aile ve toplumun oluşmasında rolü olan temel unsurlardan bir tanesidir. Dikkat! Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen tanımlamada, sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutları ile bir bütün olduğu ve her boyutun birbirine etkilediği, bu olgulardan birinde yaşanan sorunun diğerlerini de olumsuz etkileyeceği belirtilmektedir. Bu tanıma esas olan bilimsel bakış, insanın biyopsikososyal bir varlık olduğunu ve tıbbın sağlık sorunlarına bütüncül yaklaşmasının zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Fiziksel ve ruhsal sağlığımız ayrılmaz bir bütündür. Fiziksel hastalıklar, ruh sağlığımızı, ruhsal durumumuz bedensel işlevlerimizi etkiler. Hastalık ise biyolojik, ruhsal, sosyal, çevresel, ailesel, psikososyal, psikoseksüel yönden çok boyutlu bir olgu olup bir yaşam sorunudur. Özet olarak beden ve ruh sağlığını birbirinden ayırmak mümkün değildir günümüzde. Birçok fiziksel hastanın etiyolojisinde psikolojik faktörlerin rol oynadığı, bedensel yakınmaların organik veya psikolojik temelli olarak ayrılmasından çok, tüm hastalarda bütünü kavrayarak yaklaşılması gerektiği anlayışı benimsenmektedir. Araştırmaların sonuçları psikososyal yaklaşımın hastanın duygu durumunun düzelmesine, daha az hastanede yatmasına, birçok konuda daha iyi işlev görmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Dünyada en son gelişen bilim dallarından birisi olan psikoloji bilimi, sağlık hizmetlerinin her alanına olumlu katkıda bulunmuştur. Kişi bedensel ve psikolojik yönden desteklendiğinde sağlıklı olacaktır. Psikoloji, insan davranışlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerden bütüncül yaklaşımla ele alan, uygulama alanı geniş bir bilim dalıdır. Bu nedenle insanın sadece ruh sağlığı ve sorunları ile ilgili olmayıp aynı zamanda iş yaşamı, spor, hukuk gibi yaşamsal birçok alanda uygulama yapmaktadır. Ayrıca psikoloji, araştırma ve uygulama sürecinde nöroloji, psikiyatri, sosyoloji gibi birçok farklı bilim dalı ile işbirliği içindedir. Toplumsal destek terimi, bireyin başka bireylerle veya gruplarla var olan iletişimini anlatır. Birçok araştırma göstermiştir ki, yalnız yaşayan ya da diğer insanlarca dışlanan kişiler, stresle ilgili süre gelen hastalıklara karşı daha duyarlıdır. Stresle başa çıkmada güvenilen, sevilen, rahat iletişim kurulabilen insanların yardımı, bireyleri rahatlatarak, stresin olumsuz etkilerinin azaltılmasında destek olmaktadır. Stresle başa çıkmada önemli bir konu da stres içindeki bireylerin boş zamanlarını geçirme ve bu zamanlarda gösterdikleri etkinliklerdir. Boş zamanı değerlendirme, bireyin yapısına uygun ve yapmaktan zevk aldığı toplumsal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak, günlük yaşamın tek düzeliğinden kurtulması ve insanlarla iletişim kurarak toplumsal bir kişilik kazanması olarak tanımlanmaktadır. Sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, konser, sergi gibi etkinliklere katılmak duygu boşalımını sağlayarak kişiyi psikolojik yönden rahat ve sağlıklı kılar. Ayrıca hobilerin, farklı bir aktivite ile uğraşarak zevk almak ve gevşemeye neden olmak, başarmak ve kendini ifade etmek gibi diğer yararları da bulunmaktadır. Sosyal hizmet kavramı ve psikososyal iletişim, psikolojik tedavi ve bakım, genel tedavi ve bakımın ayrılmaz bir parçasıdır. Hastanın psikolojik durumunun yanında, hastalık ya da sorunun aileye olan etkilerinin de düşünülerek ailenin de ele alınması gereklidir. Fiziksel hastalığı olan kişilerin psikolojik bakımı, sadece vücut organları ile değil, bir bütün olarak insan varlığı ile uğraşılması gerekir anlayışını benimsemektedir. Dikkat, ruhsal bozukluklar aynı zamanda fiziksel hastalıklar. Yoksulluk, işsizlik, madde bağımlılığı, aile çözülmeleri, korunmaya muhtaç çocuklar, sokak çocukları, yaşlılık gibi birbiriyle bağlantılı sosyal sorunlar ile iç içedir. Bu nedenle ruh sağlığı ve hastalıkları alanında sosyal hizmet mesleğinin kendine özgü çok boyutlu sorumlulukları vardır. Sosyal hizmet, tıbbın psikiyatri uzmanlık alanında yüzyılı aşkın süredir etkindir. Sosyal hizmet eğitiminde yer alan, psikolojiye giriş, krize müdahale, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, davranış bozuklukları psikolojisini içeren insan davranışı ve sosyal çevre derslerinin yanı sıra görüşme yöntemleri, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet dersleri ruh sağlığı alanındaki temel bilgi ve becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal hizmet uzmanı ise sağlığın alt öğelerinden sosyal alanda sorumluluk sahibi olan, sosyal sağlığın sağlanmasında yetkin konumda olan kişidir. Sosyal hizmet uzmanları toplum ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesinde tanı, terapi ve izleme aşamalarında psikiyatri biliminin çeşitli kısımlarında rol alırlar. Mesleki uygulamalar bağımsız olarak yapılabildiği gibi, özel, psikiyatrik sosyal hizmet bilgi ve becerisinin kullanıldığı hekim sorumluluğu altındaki uygulamalar içinde de yapılabilir. Sosyal hizmet mesleğinde uygulanan bir teknik olan psikososyal inceleme hastanın aile ve sosyal çevresinde yapılır. Buradaki çalışma alanları içinde hasta, hastanın ailesi ve sosyal çevresi yer almaktadır. Kişinin özellikleri ve sorunun niteliği girişimin sınırlarını belirler. Psikososyal çalışma, viziteleri, klinikte bireyle çalışmayı, grup çalışmalarını, ev görüşmesini, iş yeri görüşmesini, gündüz gece hastanesi uygulamasını, sosyal işlevsellik etkinliklerini, uğraşı, spor, gezi gibi taburculuk sonrası izlemeyi kapsar. Sıra sizde iki psikososyal çalışma hangi kavramları kapsamaktadır? Sıra sizde iki yanıt psikososyal çalışma, viziteleri, klinikte bireyle çalışmayı, grup çalışmalarını, ev görüşmesini, iş yeri görüşmesini, gündüz gece hastanesi uygulamasını, sosyal işlevsellik etkinliklerine uğraşı, spor, gezi gibi taburculuk sonrası izlemeyi kavramlarını kapsar. Hasta ailesiyle çalışma, aile üyeleriyle görüşmeyi, grup çalışmalarını ve ev ziyaretlerini içerir. Hastanın ailesi dışındaki sosyal çevresiyle bilgi edinme, bilgilendirme, kaynak bulma, iletişim kurma amaçlı görüşmeler yapılır. Psikososyal inceleme, tanı öncesinde, terapi sırasında ve taburculuk sonrası izleme aşamalarının tümünde yapılabilir. Ayrıca kişinin sağlık sigortası ve malen emekli olma koşulları gibi ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler de temin edilebilir. Psikososyal inceleme raporlaştırılır ve hastadan sorumlu hekimle ve terapi ekibinin diğer üyeleriyle paylaşılır. Psikososyal iletişim terapisinden beklentiler kişi ve ailesi için psikososyal iletişim terapisinin beklenen amaçları arasında terapide uyumu artırmak, kişi ve ailesi için hayat kalitesini arttırmak, yeni başa çıkma yetenekleri edinmelerine yardım etmek, değişim umudunu arttırmak, tekrar aynı sorunla karşılaşmayı önlemek, duygusal destek sağlamak, uyum, duygu ve davranış değişiklikleri sağlamak, hastalık ya da sorunun belirtilerini öğretmek, aile yükünü ve stresini azaltmak yer almaktadır. Günümüzde psikososyal iletişim tedavisine yönelişin nedenleri arasında psikolojik sorunlara neden olan biyopsikososyal etkenleri kişi ve ailesi ile birlikte gözden geçirip sorunun belirtileri ile daha iyi baş edilebilmelerinin sağlanması, uzun yatış süreli hastane tedavilerinin maliyetlerinin artması ve bunu karşılayan kaynakların azalması, kısa yatış süreli hastane tedavilerinin ve eğitimle desteklenmiş tedavi yöntemlerinin gerekliliğinin açığa çıkması, sorunun tekrarlamasının önlenmesinde, terapiye uyumda, İş ve günlük yaşam olaylarının hastalık ya da sorun sürecine olumsuz etkilerinin giderilip önlenmesi bulunmaktadır. Çocuk ve gençlerde psikososyal iletişim terapisi modern tıpta pediatri 18 yaşına kadar olan çocuklarla uğraşmaktadır. Ergenlik, yetişkinlik öncesi fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve pedagojik yönleri olan bir süreçtir. Büyümenin bedenin her yanında eşit olmaması, aşamalar halinde olması gibi nedenler, ergenin uyum yeteneğini zorlaştırır. Bu gerginlik hali, bireyler üzerinde toplumun etkilerini artırdığı anlarda daha belirgin olarak ortaya çıkar. Çocuklarda gelişim aşamaları fiziksel, zihinsel ve sosyal olmak üzere 3 döneme ayrılır. Bebeklik ve ön çocukluk dönemlerinde fiziksel gelişimin yanı sıra duygusal ve sosyal gelişim de hızlıdır. Fiziksel gelişim döneminde temel 2 ölçüt boy ve kilodur. Zihinsel gelişimde her yaş grubundan beklenen farklı aşamalar vardır. Örneğin bir yaş döneminde çocuğun bağımsızlık duygusu yokken 3 yaş döneminde çocuk ayrı bir birey olduğunun bilincindedir. Sosyal gelişim bebeklik ve çocukluk dönemlerinde başlar ancak ilkokula başlama süreci ile hızlanır. Bu dönemde çocuk aileden çok arkadaş ve öğretmenlerinin etkisi altındadır. Yaptığı faaliyetleri ile beğeni toplamak ister. Dikkat çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi 20 Kasım 1959'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çocuk hakları bildirgesiyle kabul edilmiştir. Oyun terapisi, oyunun çocukların hayatında önemli bir yer kapladığı çok öncelerden biliniyordu. Jean-Jacques Coes Rousseau, 18. Yüzyılın başında, çocukları anlamak için oyunlarının gözlenmesinin önemini vurgulamıştır. Çocuklar iç dünyaları ile ilgili iletişimi oyun yoluyla dış dünyaya ifade ederler. Bu nedenle oyun terapisi, çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade ettikleri, çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur. Çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için farklı oyuncaklar sağlanarak kendilerini sanat, drama ve hayal içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsat yaratılır. Geliştirilecek oyun arkadaşı projeleriyle oyun terapisi desteklenebilir. Spor terapisi gençler ve çocuklar için düzenlenecek jimnastik, futbol, voleybol, yoga ve uzak doğu sporları gibi farklı fiziksel aktiviteler ile fiziksel ve ruhsal gelişime katkıda bulunulması amaçlanır. Sanat terapisi, sanatın değişik dallarını, kişilerin yaratıcılıklarını, yaşadıkları süreçleri ve ortaya çıkardıkları ürünlerini kişilerin gelişmesi, değişmesi ve gelişmesi için kullanmaktadır. Yaşanan zorluklar, sorunlar ve kişisel çatışmaların yumuşak bir geçişle üstesinden gelmeyi sağlar. Bu yöntem kısaca kişinin duygularını sanat yoluyla dışa vurma biçimidir. Bir sanat eseri ortaya koyan kişi bilinç dışındaki duygu ve düşünceleriyle yüzleşebilir. Sanat terapisinin önemli katkılarından biri de stresi azaltmasıdır. Sanat terapisinde serbest çizim, resim yapma oturumları, film gösterim günleri, yaratıcı yazma, fotoğrafçılık, yayıncılık eğitimi, müzik ve ritim eğitimleri, interaktif psikodrama eğitimleri ile çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine destek olunması amaçlanır. Bu yöntem, çocuk ve gençlerin ait olma ve dayanışma hissini kazanmalarına yardımcı olur. madde bağımlılıklarında psikososyal iletişim terapisi, dikkat bağımlılarla yapılan terapiler ile bağımlının içgörü geliştirmesi, bağımlı olduğunu kabul etmesi ve yeni yaşam hedefleri oluşturması amaçlanır. Bu tedavilerin ayrıca geleceğe yönelik inanç, ümit ve iyimserlik oluşturma, anlamlı arkadaşlıklar ve sosyal bağlar geliştirme, entelektüel, fiziksel ve ruhsal gelişim için fırsatlar araştırma, ait olma duygusu ve özdeğer geliştirme, başkalarına karşı güven kazanma, fiziksel ve ekonomik güvenliği sağlama gibi hedefleri bulunmaktadır. Kısa girişimler ile farkındalığın yükseltilmesi, değişim ve bireyin kendini denetlemesi hedeflenir. Sorunun algılanması ve çözüm arayışını hızlandıran, kısa danışmanlık hizmetlerini kapsayan bir yaklaşımdır. Bu yöntemin özellikleri arasında, eğitiminin kolay oluşu, kısa oluşu, genel sağlık hizmetlerinde ve rutin uygulamada kullanılabilir oluşu, düşük maliyetli oluşu, sorun ile ilgili özelleşmiş tedavi kurumlarına ulaşmakta kolaylık sağlaması, tedavi arayışını hızlandırması, uzun süreli tedaviler için bekleme süresini kısaltması, özelleşmiş tedavilerden önce kişinin motivasyonunun sağlanması yer almaktadır. Kısa girişim sağlık personeli, hemşire, sosyal çalışanlar ve sağlık eğitmenleri gibi kişilerce uygulanabilir. Uygulamada yazılı ve görsel araçlardan faydalanılır. Kısa süreli terapiler, kısa girişimler ile geleneksel uzmanlaşmış terapiler arasında yer alan, şimdiki zamana odaklanmış, davranışsal değişimi amaçlayan, uzmanlaşmış profesyonellerce uygulanan bir yöntemdir. Amaçları arasında, madde kötüye kullanımı ile ilişkili belirlenmiş hedef davranışında ölçülebilir bir değişim yaratmak, madde kullanımı ile sonucu gelişen psikolojik, sosyal ve ailedeki fonksiyonel bozulmaları iyileştirmek bulunmaktadır. Madde danışmanlığı, hastanın şimdiki durumunun gerçekleri ile uğraşan, danışmanın profesyonel bir şekilde tavsiyelerde bulunduğu, randevu düzeni içinde yapılan görüşmelerden oluşan bir yöntemdir. Kişinin bireysel gereksinimleri saptanarak uygun hizmetlere yönlendirilir. Kişiye sorunlarını anlatması için fırsat verilerek birey yargılanmadan dinlenip koşulsuz kabullenilir. Yakın gelecek için gerçekçi hedefler koyması için yardımcı olunur. Hedefler sadece madde kullanımı açısından değil, aynı zamanda sosyal içerikli de olabilir. Seçenekler bireye sunularak birisini seçmesi sağlanır. Sosyal çevrenin değiştirilmesinde yardım, uzaklaştırıcı hobilerin edinilmesi gibi yönleri bulunabilir. Motivasyonel görüşme, değişim için isteksiz ya da kararsız olan kişilerin sorunlarını anlamalarını ve değişim amacıyla eyleme geçmelerini sağlamak için yapılan hasta ve danışan arasında özel bir iletişim yoludur. Kararsızlığı çözmeye, aktivasyonu sağlamaya, davranışı değiştirmeye yöneliktir. Bu teknikte kişiyi eğitmeye çalışmaktan çok dinleyerek stratejik soruların sorulması ve ortaya bir verinin çıkarılması amaçlanır. Yöntem, uzmanın danışanın tercih yapma özgürlüğüne saygı duyduğu bir arkadaşlık ilişkisine benzetilebilir. İkna, saldırgan yüzleştirme ve tartışma motivasyonel görüşmenin kuramsal olarak karşıtlarıdır. Kontrollü içme yöntemi bağımlı olmayan ancak bağımlılığa aday kişilerdeki alkol kullanım bozukluklarında yeri olan etkin bir tedavi yöntemidir. Alkol kullanımını azaltmak ya da sınırlamak kontrollü içme olarak isimlendirilir. Alkol kullanım bozukluklarında temel hedef alkol kullanımının tamamen bırakılması olmakla birlikte bağımlılığa ilerleyebilecek tehlikeli düzeyde alkol kullanımı olan kişilerde bu yönteminin önemli yararlar sağladığı görülmüştür. Bilişsel davranışçı terapi, bilişsel terapi, kendine zarar verici davranışlara neden olan yanlış düşünce ve inançları değiştirmeyi hedef alan bir psikoterapi yöntemidir. Hastaya, altta yatan inançların temelini çürüterek, madde kullanma isteğinin sıklığını ve gücünü azaltarak, maddeye duyulan aşırı isteğin kontrol edilmesinde özgür teknikleri öğreterek yardımcı olunur. Relaps önleme, relaps, kişinin alkol ya da madde kullanımını bıraktıktan sonra tekrar kullanmaya başlaması demektir. Relaps, madde bağımlılarında %40 ile %80 oranında görülür. Relapsların 3'te 2'sinin genellikle ilk 3 ay içinde ortaya çıktığı gösterilmiştir. Relapsla başa çıkma yöntemleri diğer tüm terapi yöntemlerine eş olarak kullanılabilir ya da farklı bir terapi yöntemi olarak uygulanabilir. Uzmanın, danışan kişiye relapsın her şeyin bitti ve tedavinin başarısızlığı anlamına gelmediğini anlatması gerekir. Relaps önlemede temel yaklaşımlar arasında sosyal destek yaklaşımı, yaşam biçimini değiştirme yaklaşımı ve bilişsel davranışçı terapi yer almaktadır. Nikotin bağımlılığında psikososyal terapi, nikotin güçlü bir bağımlılıktır. Tamamen bırakmadan önce genellikle başarısızlıkla sonuçlanan bırakma girişimlerinde bulunulmuştur. Bırakmak için kişiye önerilebilecek önemli nedenler şunlardır. Daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam, kalp krizi ve kanser olma riskinde azalma, sigarayı bırakarak sağlıklı bir bebeğe sahip olma şansının artması, ekonomik kazanç, bırakmak için 5 anahtar ise şunlardır. Bırakmaya hazır ol. Bırakmak için destek al. Bırakmana yardımcı olacak yeni beceriler ve davranışlar öğren. Gerekirse bunun için geliştirilen ilaç tedavilerinden uygun şekilde yararlan. Bırakma girişiminde başarısızlığa hazırlıklı ol. Sıra sizde 3 nikotin bağımlılığından kurtulmada yer alan anahtar öğeler nelerdir? Sıra sizde 3 yanıt nikotin bağımlılığından kurtulmada yer alan anahtar öğeler arasında. Bırakmaya hazır ol, bırakmak için destek al, bırakmana yardımcı olacak yeni beceriler ve davranışlar öğren. Gerekirse bunun için geliştirilen ilaç tedavilerinden uygun şekilde yararlan. Bırakma girişiminde başarısızlığa hazırlıklı ol kavramları yer almaktadır. Grup psikoterapisi. Grup psikoterapisinde grubu oluşturan kişiler düzenli aralıklar ile toplanmaktadır. Bu toplantılar grubun amacına göre toplantıların akışını düzenleyecek eğitilmiş bir lider tarafından yönetilmektedir. Grup üyesi, bireyler kendileri ile ilgili gözlemlerle yüzleşmekte ve kendi davranışlarının başkaları üzerindeki etkisi, başkalarının davranışlarının da kendi üzerlerindeki etkisi hakkında fikir edinmek ve bu konuda konuşma fırsatı bulmaktadırlar. Eğer grup üyeliği birkaç ay boyunca sürdürülürse, grup birbirine bağlı hale gelmekte ve grup üyeleri birbirleriyle daha etkin bir biçimde iletişim kurmaktadırlar. Bu ortam kişisel gelişimi destekleyerek olumlu katkılar sağlamakta ve elde edilen izlenimler yaşama yansıtılmaktadır. Yaşlılık ve demansta bunama, psikososyal iletişim terapisi, dikkat yaşlanma, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönleri olan fizyolojik bir süreçtir. Çoğu ülkede yaşlılık sınırı olarak 65 yaş kabul edilir. Bazı araştırmacılar 65-75 yaşı genç yaşlı, 75-85 yaşı yaşlı ve 85 üstü yaşı ileri yaşlı olarak sınıflandırmaktadır. Yaşlanma dönemince birçok patolojik değişiklik ve kronik hastalık görülür. Yaşlıların pek çoğunda ayrı terapi ve iyileştirme programları gerektiren nöroloji, ortopedi, kardiyoloji ve solunum ilgilendiren bozukluklar mevcuttur. Bu nedenle yaşlılarda yaşamı fonksiyonel olarak iyileştirme çabaları daha karmaşık, yorucu ve zaman alıcıdır. Dikkat demans, bunama, edinsel olarak gelişen bilişsel yeteneklerde günlük yaşam aktivitelerini bozacak düzeydeki bozulmaları tanımlar. Bu durumu tam anlamıyla ortadan kaldıran bir ilaç bulunmamakla birlikte hastanın ilerlemesini geciktiren ya da kısmi fayda sağlayabilen ilaç tedavileri bulunmaktadır. Demanslı kişileri iyileştirme çabalarında özellikle hastanın erken dönemlerinde öz bakım eğitimini de kapsayan davranış ve uğraş terapileri de önemli yer tutar. Demansın farklı evrelerinde değişken nitelikli çok sayıda aktiviteden faydalanılır. Zihinsel aktiviteler hastaların mevcut zihinsel kapasitelerini tüm yaşamsal işlevleri içerecek şekilde desteklemek, demansla başa çıkma kapasitelerini arttırmak ana hedeftir. Renkler ve şekillerin birlikte yorumlanması, kavramlar arası ilişki kurulması, olayların sıralanması, zaman ve mevsimlerin vurgulanması, saatin ve bu saat dönemlerinin günün hangi kısmına karşılık geldiğinin yorumlanması gibi zihinsel aktiviteler ile bireyin zaman, yer ve kişi uyumunun korunması ve iyileştirilmesi sağlanabilir. Burada dikkati yoğunlaştırma kapasitesinin artırılması ya da devamı ile yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir. Paylaşım saati aktiviteleri, fotoğraflar, el aletleri, müzik ve ses kayıtları, Geçmişte kullanılan bazı aletler kullanılarak eski deneyimlerin hatırlanması ve hastaların bu konuda paylaşımları sağlanabilir. Bu durum, iletişimi arttırarak yalnızlık hissinin aşılmasına da yardımcı olacaktır. Hobi saati aktiviteleri burada hastanın geçmiş yaşantısı ile bağlantılı olarak çevreyle olan etkileşimini arttırmak ve ortaya bir ürün çıkarması sağlanarak öz saygısının arttırılması amaçlanmaktadır. Bu şekildeki düzenli bir hobi bu kişilerde sık karşılaşılan demansın aşılmasında da yardımcıdır. Örgü örmek, resim yapmak, el işleri ve müzik de demansa ait belirtilerin azaltılmasında yararı olabilecek hobilerdir. Psikomotor aktiviteler hastaların geçmişlerinde de yer alan bazı aktivitelerin birlikte yapılması hem birey ile iletişimin sağlanmasında hem de el becerilerini ve vücut esnekliklerini korumada yardımcı olabilir. Bu grup içinde halka sıralama, denge sağlama, hamur yoğurma, vida sıkma, bebek giydirme gibi aktiviteler yer alabilir. Sanat aktiviteleri zihinsel ve fiziksel aktiviteyi birlikte sağlaması nedeniyle bu tip uğraşlar günlük hayata uyumun geliştirilmesinde faydalıdır. Bu gibi yöntemlerden duyu ve düşünce eşgüdümünün devamı için faydalanılabilir. Müzik aktiviteleri ileri derecede demansı olan kişilerin bile müziğe tepkileri genellikle olumlu olduğundan bu hastalarda sıklıkla görülen taşkınlık, huzursuzluk ve kafa karışıklığı müzik yardımı ile azaltılabilir. Özellikle yemek ve banyo sırasında dinletilen müzik ile demanslı kişilerin davranışsal problemlerinde azalma sağlanabilir. Egzersiz ve spor aktiviteleri demanslı bireylerin vücut aktivitelerinin idamesi ve hareket kısıtlanmalarının önüne geçebilmek için hafif egzersiz ve yürüyüşlerden yararlanılabilir. Bu tip aktiviteler ile aynı zamanda depresyonun etkileri de hafifletilebilir. Manevi bakım aktiviteleri bu gibi aktiviteler ile kişinin ait olduğu toplumun dini, ahlaki kural ve uygulamalarının bir parçası olması, hatırlaması ve manevi huzur hissi duymasına yardımcı olunabilir. Oyun aktiviteleri bu gibi aktiviteler ile demans hastalarının kurgulama, yargılama, kendini ifade edebilme gibi edinimlerinin geri kazanılması hedeflenmektedir. Amacı olan, duyu ve düşünceleri uyaran, isteklerine uygun oyun aktiviteleri kurgulanarak bu kişilerin yaşam kaliteleri arttırılabilir. Bu yolla kendilerini ifade edebilmeleri, sosyal dışlanma duygularının azalması, duyu, sinir ve kas koordinasyonu sağlanabilir. Dış ortam aktiviteleri kişinin önceden tanıdığı yerlerin ziyareti ile hatırlamasının sağlanması, bilmediği yerlerin ziyareti ile ise değişiklik yaratılarak yaşam isteğinin artırılmasına katkıda bulunabilir. Dans terapisi, dans terapisi yaşlıların depresyona girmelerini ve yalnızlık hissini engelleyerek dansla birlikte egzersiz yapmalarını, kas sisteminin güçlenmesini ve denge hissinin kuvvetlenmesini sağlayarak yardımcı olmaktadır. sıra sizde 4 yaşlı ve demanslı kişilerde hangi psikososyal iletişim terapileri uygulanabilir? Sıra sizde 4 yanıt yaşlı ve demanslı kişilerde zihinsel aktiviteler, psikomotor aktiviteler, paylaşım saati aktiviteleri, hobi saati aktiviteleri, sanat aktiviteleri, müzik aktiviteleri, egzersiz ve spor aktiviteleri, oyun aktiviteleri, manevi bakım aktiviteleri, dış mekan aktiviteleri, dans terapisi gibi psikososyal iletişim terapileri uygulanabilir. Kanserli hastalarda psikososyal iletişim terapisi, kanser, hasta ile yakınlarında bilişsel, psikolojik, duygusal, ruhsal ve sosyal yönden önemli etkiler yaratan bir hastalıktır. Tanı ve tedavi sürecinde kişi, ruh ve bedenine yönelik algısında, günlük hayatın devamında, ilişkilerinde, kişisel ve sosyal rollerinde oluşan değişiklikler nedeniyle desteğe gereksinim duyar. Bu dönemde hasta tanı ve tedaviyle ilgili endişeler, belirsizlik, tedavi sonucunda oluşacak yan etkiler ve ölüm düşüncesi gibi etkenlerin oluşturacağı psikososyal rahatsızlıkla baş etmek yanı sıra oluşan yeni sürece uyum sağlamak için de çaba sarf etmektedir. Dikkat: bu hastalarda cerrahi girişim, kemoterapi, radyoterapi gibi çoğul tedaviler yanı sıra psikososyal iyileşmenin sağlanması da temel tedavi hedefleri arasındadır. Bunu sağlayan çok önemli bir araç sosyal destektir. Sosyal destek içeriğinde rolü olan bireyler arasında aile üyeleri, yakın çevre ve sağlık bakım ekibi, hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog bulunur. Sosyal destek ile kanser hastasının içinde bulunduğu gerçeğe uyumu kolaylaşacaktır. Bir kanser hastasının temel psikososyal gereksinimleri arasında kanser ve tedavisi konusunda bilgi edinme, yaşam planını ve önceliklerini yeniden biçimlendirme, kanser hastası olmaktan kaynaklanan damgalanma sorunundan kurtulma, kontrolü sağlama ve çaresizlik hissinden arınma, ölüm düşüncesinden uzaklaşma, yakın çevre ve tedavi ekibiyle sağlıklı bir iletişim sağlama, baş etme becerilerini geliştirme, aile ve arkadaşlardan destek alma ve onlara destek verme becerisini artırma, depresyon ve anksiyeteden kurtulma gibi öğeler bulunmaktadır. Kanser destek grupları, sosyal destek kavramı içinde yer alan destek grupları kişilere, İç dünyalarını paylaştıkları ve başkaları tarafından kabul edildikleri bir iletişim ortamı yaratan, krizle savaşmada kullanılan psikososyal bir müdahale aracıdır. Sosyal hizmet uygulamasında gerek bilişsel, psikolojik ve duygusal, gerekse kültürel, ekonomik ve sosyal boyutları olan çeşitli sorunların çözümünde grup dinamiklerinden yararlanılmaktadır. Dikkat: bir kanser destek grubunda hem yakın çevre içinde arkadaş olarak yer alan diğer kanser hastaları hem de yönetici olarak sağlık ekibinden sosyal hizmet uzmanı, psikolog ya da konuyla ilgili diğer sağlık profesyonellerinden birisi yer alır. Bu nedenle bir kanser destek grubu çok boyutlu yönüyle psikososyal uyum için oldukça faydalıdır. Gruplarda yaygın olarak üzerinde durulan konular. Kişisel hayatın kontrolüne etkin olarak sahip olmayı öğrenme. Kanserle bağlantılı sorunların tartışılması. Kanser tanısıyla oluşan kayıplarla baş edilmesi. Bedensel değişimler. Sosyal çevredeki değişimler gibi umudu korurken hastalığı kabullenmenin öğrenilmesi, tedavi sırasında oluşan duygusal baskının azaltılması, grup üyeleri arasında duyguların paylaşılması, psikososyal gereksinimlerin tanımlanması, ben kavramının güçlendirilmesi. Koşullar gerektirdiğinde ölüm üzerine konuşma, mevcut durumla ilgili belirsizliğin azaltılmasına yönelik girişimler olarak sıralanabilir. Destek grupları oluşturulurken haftalık oturumların sayısı ve süresi, kaç hafta süreceği ve üyelerin sayısı gibi konuların da netleştirilmesi gerekir. Grup oturumları, tanı, tedavi, iyileşme ya da bakım süreci boyunca hastanın her aşamasında gerçekleştirilebilir. Her oturum yaklaşık 1-1,5 saat ve ortalama 6 ila 20 arasında üyenin katılımıyla sürdürülebilir. Sıra sizde 5. Bir kanser destek grubunda yaygın olarak üzerinde durulan konular nelerdir? Sıra sizde 5 yanıt. Bir kanser destek grubunda yaygın olarak üzerinde durulan konular arasında kişisel hayatın kontrolüne etkin olarak sahip olmayı öğrenme, kanserle bağlantılı sorunların tartışılması, kanser tanısıyla oluşan kayıplarla baş edilmesi, umudu korurken hastalığı kabullenmenin öğrenilmesi, tedavi sırasında oluşan duygusal baskının azaltılması, grup üyeleri arasında duyguların paylaşılması, psikososyal gereksinimlerin tanımlanması, ben kavramının güçlendirilmesi, koşullar gerektirdiğinde ölüm üzerine konuşma, mevcut durumla ilgili belirsizliğin azaltılmasına yönelik girişimler yer alır. Sosyal hizmete muhtaç hasta ve yaralılara psikososyal destek. Dikkat, bu kavram içinde hastalara psikolojik, sosyal ve ekonomik destek sağlama, hastaneye ve hastalığa uyum sürecini kolaylaştırmak ve sosyal hayatını en verimli, en iyi şekilde sürdürmek için gerekli tıbbi, psikolojik destek verilmesi yer alır. Sosyal hizmete muhtaç olan kişinin gereksinimlerinin saptanarak özellikle fizyolojik eksiklikleri öncelikle giderilmesi amaçlanmalıdır. Böylece kişinin psikolojik yönden de düzelmesi kolaylaştırılır. Örneğin, yürüme engelli kişiye sağlanan tekerlekli sandalye ile fizyolojik ihtiyacının giderilmesi yanında kısmen de olsa psikolojik destek sağlanmış olur. Sosyal hizmete muhtaç kişilerin özellikleri, ebeveynlerinden biri ya da her ikisini kaybeden veya terk edilen çocuklar, ebeveynleri tarafından ihmal ve istismar edilen çocuklar, doğuştan engelli doğanlar ya da sonradan bir sağlık sorunu, trafik kazası veya doğal afetle engelli hale gelenler, yaşlılığa bağlı psikolojik ve fizyolojik engelleri olan ya da evlatları tarafından terk edilen yaşlılar sıra size altı kimler sosyal hizmete muhtaç kişi kavramı içinde yer almaktadır. Sıra sizde 6 yanıt ebeveynlerinden biri ya da her ikisini kaybeden veya terk edilen çocuklar. Ebeveynleri tarafından ihmal ve istismar edilen çocuklar. Doğuştan engelli doğanlar ya da sonradan bir sağlık sorunu, trafik kazası veya doğal afetle engelli hale gelenler. Yaşlılığa bağlı psikolojik ve fizyolojik engelleri olan ya da evlatları tarafından terk edilen yaşlılar sosyal hizmete muhtaç kişi kavramı içinde yer almaktadır. Sosyal hizmete muhtaç hasta ve yaralıya psikolojik yaklaşımlar genel olarak şöyle sıralanır. Sosyal hizmete muhtaç hasta veya yaralılara ait mevzuat hakkında kişi ve yakınlarının bilgilendirilmesi. Sosyal hizmete muhtaç hasta veya yaralıya amacın anlaşılır şekilde anlatılarak gerekli tanıtımın yapılması, kişinin yaşadığı yerin ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlenerek adresin tespiti ve sosyal hizmet uzmanı ile işbirliği yapılması, hasta veya yaralının durumu, kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması, sosyal hizmet hastası veya yaralının gizlilik prensibine sadık kalınarak temizlik, beslenme ve diğer fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesi, hastanın ihtiyaçlarını gidermede sürekliliği sağlayacak yakını veya gönüllü bir kişinin bu konuda eğitilmesi, sosyal hizmete muhtaç olan kişi, oyun veya okul çağındaysa eğitiminin tamamlanması için girişimlerde bulunulması, hasta ve yaralının uygun beceriler ile sosyal ve ekonomik yönden üretime katılımının ve hayatını sürdürmesinin sağlanması. Özet birey, çeşitli ihtiyaçları olan ve bu ihtiyaçlarını karşılayabileceği maddi kaynakları sınırlı bir ortamda yaşayan sosyal bir varlıktır. Toplum, sınırları belli bir doğal çevrede ortak amaçlar için bir araya gelen, birbiriyle ilişki, işbirliği ve dayanışma içinde olan insanlardan oluşan kümelerdir. Yaşantımızın büyük bir bölümü toplumsal etkileşimlerden oluşmaktadır. İletişim, kişisel ve toplumsal yönleri olan, İki kişiyi ilişki içine sokan psikososyal bir süreçtir. Toplumsal yaşamda insanların düşünce alışverişinde bulunmaları ve iletişim kurmaları gerekir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen tanımlamada, sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutları ile bir bütün olduğu ve her boyutun birbirine etkilediği, birinde yaşanan sorunun diğerlerini de olumsuz etkileyeceği belirtilmektedir. Fiziksel ve ruhsal sağlığımız ayrılmaz bir bütündür. Hastalık, biyolojik, ruhsal, sosyal, çevresel, ailesel, psikososyal, psikoseksüel yönden çok boyutlu bir olgu olup bir yaşam sorunudur. Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında sosyal hizmet mesleğinin kendisine has çok boyutlu sorumlulukları vardır. sosyal hizmet, tıbbın psikiyatri uzmanlık alanında yüzyıla aşkın süredir etkindir. Çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi 20 Kasım 1959'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çocuk hakları bildirgesiyle kabul edilmiştir. Çocuklarda uygulanacak psikososyal iletişim terapisinde oyun, spor ve sanat terapileri alt başlıkları bulunmaktadır. Bağımlılarla yapılan terapiler ile bağımlının içgörü geliştirmesi, bağımlı olduğunu kabul etmesi ve yeni yaşam hedefleri oluşturması amaçlanır. Bu amaçla kısa girişimler, kısa süreli terapiler, madde danışmanlığı, motivasyonel görüşme, kontrollü içme yöntemi, bilişsel davranışçı terapi, relaps önleme, nikotin bağımlılığının tedavisi, grup psikoterapisi gibi yöntemlerden faydalanılmaktadır. Yaşlanma, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönleri olan fizyolojik bir süreçtir. Çoğu ülkede yaşlılık sınırı olarak 65 yaş kabul edilir. Demans, bunama, edinsel olarak gelişen bilişsel yeteneklerde günlük yaşam aktivitelerini bozacak düzeydeki bozulmaları tanımlar. Yaşlı ve demanslı kişilerde uygulanabilecek psikososyal iletişim terapisi yöntemleri arasında zihinsel aktiviteler, psikomotor aktiviteler, paylaşım saati aktiviteleri, hobi saati aktiviteleri, sanat aktiviteleri, müzik aktiviteleri, egzersiz ve spor aktiviteleri, oyun aktiviteleri, manevi bakım aktiviteleri, dış mekan aktiviteleri, dans terapisi bulunmaktadır. Kanser, hasta ile yakınlarında bilişsel, psikolojik, duygusal, ruhsal ve sosyal yönden önemli etkiler yaratan bir hastalıktır. Bu hastalarda cerrahi girişim, kemoterapi, radyoterapi gibi çoğul tedaviler yanı sıra psikososyal iyileşmenin sağlanması da temel tedavi hedefleri arasındadır. Psikososyal iyileşmede kanser destek grupları önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal hizmete muhtaç hasta ve yaralılara psikososyal destek kavramı içinde hastalara psikolojik, sosyal ve ekonomik destek sağlama hastaneye ve hastalığa uyum sürecini kolaylaştırmak ve sosyal hayatını en verimli, en iyi şekilde sürdürmek için gerekli tıbbi, psikolojik destek verilmesi yer alır. Kendimizi sınayalım soru bir aşağıdakilerden hangisi geriatri biliminin ilgilendiği yaş grubudur? Soru 1 A seçeneği 45 yaş üzeri, soru 1 B seçeneği 55 yaş üzeri, soru 1 C seçeneği 65 yaş üzeri, soru 1 D seçeneği 25 yaş üzeri, soru 1 E seçeneği 35 yaş üzeri, soru 1'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise yaşlılık ve demansta bunama, psikososyal iletişim terapisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kavramını tam olarak tanımlamaktadır? Soru 2 A seçeneği yaşlılara yardım. Soru 2 B seçeneği yetim çocuklara yardım. Soru 2 C seçeneği fiziksel engellilere yardım. Soru 2 D seçeneği afet sonrası yardım. Soru 2 E seçeneği kişinin sosyal durumuna göre tıbbi yardım yaparak kişiyi sosyal hayata kazandırmak. Soru 2'nin doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise sosyal hizmete muhtaç hasta ve yaralılara psikososyal destek konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 Çocuk Hakları Bildirgesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından hangi tarihte kabul edilmiştir? Soru 3 A seçeneği 10 Kasım 1959. Soru 3 B seçeneği 10 Kasım 1958. Soru 3 C seçeneği 10 Aralık 1959. Soru 3 D seçeneği 20 Kasım 1959. Soru 3 E seçeneği 30 Kasım 1959. Soru 3'ün doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise çocuk ve gençlerde psikososyal iletişim terapisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 Hafıza, düşünme, problem çözme gibi bilişsel yeteneklerde günlük yaşam aktivitelerini bozacak düzeydeki bozulmaların olduğu geriatrik dönem hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Soru 4 A seçeneği demans. Soru 4 B seçeneği depresyon. Soru 4 C seçeneği romatizma. Soru 4 D seçeneği kalp hastalığı. Soru 4 E seçeneği kanser. Soru 4'ün doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise yaşlılık ve demansta bunama psikososyal iletişim terapisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi psikososyal iletişim terapisinin beklenen amaçlarından biri değildir? Soru 5 A seçeneği değişim umudunu arttırmak. Soru 5 B seçeneği duygusal destek sağlamak. Soru 5 C seçeneği uyum, duygu ve davranış değişiklikleri sağlamak. Soru 5 de seçeneği ailenin yükünü ve stresini azaltmak. Soru 5 E seçeneği hastalık ya da sorunun belirtilerini inkar etmeyi öğrenmek. Soru 5'in doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise psikososyal iletişim terapisinden beklentiler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6-18. Yüzyılın başında çocukları anlamak için oyunlarının gözlenmesinin önemini vurgulayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Soru 6 A seçeneği Jean-Jacques Cuvier Rousseau. Soru 6 B seçeneği John Grant. Soru 6 C seçeneği William Farr. Soru 6 D seçeneği Jacques Bertillon. Soru 6 E seçeneği İbn Sina. Soru 6'nın doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise çocuk ve gençlerde psikososyal iletişim terapisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 Hangisi nikotin bağımlılığından kurtulmanın kişiye sağlayacağı yararlardan biri değildir? Soru 7 A seçeneği daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam. Soru 7 B seçeneği kanser olma riskinde azalma. Soru 7 C seçeneği sağlıklı bir bebeğe sahip olma şansının artması. Soru 7 D seçeneği ekonomik kazanç. Soru 7 E seçeneği kalp krizi riskinde artış. Soru 7'nin doğru yanıtı ey yanıtınız yanlış ise nikotin bağımlılığında psikososyal terapi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 aşağıdakilerden hangisi yaşlı ve demanslı kişilerde uygulanabilecek psikososyal iletişim terapilerinden biri değildir? Soru 8A seçeneği dans terapisi. Soru 8B seçeneği müzik aktiviteleri. Soru 8C seçeneği hobi saati aktiviteleri. Soru 8D seçeneği uzun ve ağır spor aktiviteleri. Soru 8E seçeneği zihinsel aktiviteler. Soru 8'in doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise yaşlılık ve demansta. Buna mı? Psikososyal iletişim terapisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 aşağıdakilerden hangisi bir kanser destek grubunda üzerinde yaygın olarak durulan konulardan biri değildir? Soru 9A seçeneği kanser tanısıyla oluşan kayıplarla baş edilmesi. Soru 9B seçeneği kanser tedavisinde kullanılabilecek bitkisel ürünlerin tartışılması. Soru 9C seçeneği umudu korurken hastalığı kabullenmenin öğrenilmesi. Soru 9D seçeneği mevcut durumla ilgili belirsizliğin azaltılmasına yönelik girişimler. Soru 9E seçeneği ben kavramının güçlendirilmesi. Soru 9'un doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise kanserde psikososyal iletişim terapisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 aşağıdakilerden hangisi çocuklarda uygulanabilecek sanat terapileri yöntemlerinden biri değildir? Soru 10A seçeneği resim yapma oturumları. Soru 10B seçeneği yaratıcı yazma. Soru 10C seçeneği oyun terapisi. Soru 10D seçeneği müzik ve ritim eğitimleri. Soru 10E seçeneği fotoğrafçılık. Soru 10'un doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise çocuk ve gençlerde psikososyal iletişim terapisi konusunu yeniden gözden geçiriniz.